Ayrım 11.
Sayfa 146. Eski ahite geçerek Eyüp kitabını buldu. 38. sureyi açtı. Parmaklarını metinde aşağı doğru kaydırırken okuyacağı kelimeleri tahmin etmeye çalışıyordu. Onlar liderlik yapacaklar. 11. ayeti bulan Silas cümleyi okudu. Sadece 7 kelimeden oluşuyordu. Aklı karışmış bir halde yeniden okurken bir şeylerin son derece yanlış gittiğini sezinliyordu. Ayette şu basit kelimeler yazıyordu. Buraya kadar geleceksin. Ama daha ileri değil. 30. Güvenlik görevlisi Claude Jura, Mona Lisa'nın önünde yüzük oyun yatan esirinin başında dikilirken öfkeden kuduruyordu. Bu hergele Jacques Sanuer'i öldürdü. Sanuer, Jura ve adamları için çok sevdikleri bir baba gibiydi. Jura, tetiği çekip Robert Langdon'ın sırtına bir kurşun saplamaktan başka bir şey istemiyordu. Kıdemli bir memur olan Jura, dolu silah taşıyan az sayıdaki görevliden biriydi. Kendi kendine Langdon'ı öldürmenin Bezufaş ve Fransız hapishanelerinin çektireceği ıstırapla karşılaştırıldığında çok hafif kalacağını hatırlattı. Jura kemerinden küçük telsizini çıkarıp destek istemeye çalıştı ama tek duyduğu parazitli bir sesti. Bu odadaki elektronik güvenlik bekçilerin iletişim sistemini çalışması hale getiriyordu. Kapıya doğru gitmeliyim. Jura silahını Langdon'a doğrultmuş bir halde yavaşça kapı eşiğine doğru gerilemeye başladı. Üçüncü adımında onu durduran bir şeye rastlamıştı. Bu da ne böyle? Odanın ortasında belirsiz bir görüntü beliriyordu. Bir silüet. Odada bir başkası mı vardı? Karanlıkta hareket eden bir kadın sol taraftaki duvara doğru yürüyordu. Renkli fenerle yerde bir şey arıyormuş gibi önümde morumsu bir ışık demeti ileri geri hareket ediyordu. Kim var orada diye soran Jura son 30 saniye içinde adrenalinin ikinci kez tavana vurduğunu hissetmişti. Birden silahını nereye doğrultacağına veya hangi yöne doğru hareket edeceğine karar veremedi. Elindeki ışıkla hala yeri tarayan kadın sakin bir tonla teknik bölüm diye cevap verdi. Polis teknik es scientific. Jura terliyordu. Ben tüm ajanların gittiğini sanıyordum. Artık kızıl ötesi mor ışığın teknik bölümle bağdaştığını fark etmişti. Ama yine de DCPJ'in burada neden delil aradığını anlayamıyordu. Jura, what your name diye seslendi. İçgüdüleri ona bir şeyin gerektiği gibi olmadığını söylüyordu. Répondez. Cevap verin. Ses sakin Fransızca. C'est moi diye karşılık verdi. Benim. Sophie Neveu. Jura'nın zihninin derinliklerinde bir yerlerde bu isim kayıtlıydı. Sophie Neveu. Bu Sanuer'in torununun ismiydi, öyle değil mi? Küçük bir kızken buraya gelirdi ama bu yıllar önceydi. Bu kesinlikle o olamaz. Hem Sophie Neveu bile olsa bu ona güvenmek için yeterli bir sebep değildi. Jura torunuyla Sanuer arasındaki hüzünlü ayrılığı duymuştu. Kadın beni tanıyorsun diye seslendi. Ve büyük babamı Robert Langdon öldürmedi, inan bana. Memur Jura bunu yutacak kadar saf değildi, desteğe ihtiyacım var. Bir kez daha telsizini deneyip parazit sesleri duydu. Kapı girişi hala 6 metre arkasındaydı. Bu yüzden silahını yerde yatan adamdan ayırmadan yavaşça gerilemeye başladı. Jura adımlarını geri geri atarken odanın diğer taraftaki kadının UV ışığını yukarı kaldırarak devlet salonunun arka kısmında Mona Lisa'nın tam karşısında asıl duran resmi incelediğini gördü. Hangi resme baktığını gören Jura yutkundu. Tanrı aşkına ne yapıyor bu kadın? Odanın arka tarafındaki Sophie Neveu alnından soğuk terler damladığını hissediyordu. Langdon hala kolları ve bacakları açık bir halde yerde yatıyordu. Dayan Robert, geldim. Muhafızın her ikisini de vurmayacağını bildiğinden Sophie dikkatini elindeki işe verdi ve özellikle bir sanat eserinin, bir başka Da Vinci, etrafındaki alanı iyice gözden geçirdi. Ama ultraviyole ışığı sıra dışı bir ize rastlamamıştı. Ne yerde, ne duvarlarda, ne de tablonun üstünde. Burada bir şey olmalı. Sophie, büyük babasının şifrelerini doğru çözdüğüne kesinlikle emindi. Başka ne kastetmiş olabilir? İncelediği başyapıt 1,5 metrelik bir tabloydu. Da Vinci'nin resmettiği tuhaf sahnede, tehlikeli çıkıntılı kayalıklar üzerinde kucağında bebek İsa ile oturan Bakire Meryem, vaftizci Yahya ve Azrail Meleği görülüyordu. Sophie küçükken Mona Lisa'ya yaptığı her ziyarette büyük babası onu kolundan sürükleyerek bu ikinci tablonun başına getirirdi. Grandpère, ben buradayım ama göremiyorum. Sophie arkasında duran görevlinin telsizinden yardım istemeye çalıştığını duyabiliyordu. Düşün. Mona Lisa'nın koruyucu camına karalanan mesajı gözünde canlandırdı. Kara rüya aklı bilsek. Karşısındaki tablonun önünde mesaj yazılacak koruyucu herhangi bir cam yoktu ve Sophie büyük babasının bir başyapıtın üstüne yazı yazarak asla zarar vermeyeceğini iyi biliyordu. Durdu. En azından önüne değil. Gözlerini yukarı tabloyu taşımak için tavandan sarkan uzun kablolara dikti. Olabilir mi? Ahşap çerçeveyi sol tarafından kavrayarak kendine doğru çekti. Tablo oldukça büyüktü. Sophie onu duvardan çekerken tablonun arka tarafı duvardan ayrılmıştı. Sophie başıyla omuzlarını tablonun arkasına sokup arka yüzeyi incelemek için siyah ışık tuttu. Sezilerin yanlış olduğunu anlaması yalnızca birkaç saniyesini almıştı. Tablonun arkası boştu. Mor yazılar yoktu. Sadece eski yan tuvalin küflü kahverengi arka yüzeyi. Dur biraz. Sophie'nin gözleri ahşap çerçevenin alt kenarına yerleştirilmiş parlak bir metalin ışıltısına takılmıştı. Bu küçük nesne tuval ile çerçevenin buluştuğu kısımdaki açıklığın içine sıkıştırılmıştı. Arasından parlak altın bir zincir sarkıyordu. Sophie zincirin tanıdık altın bir anahtara bağlı olduğunu görünce hayrete düştü. Geniş ve oymalı baş kısım haç şeklindeydi ve üstüne Sophie'nin 9 yaşından beri görmediği mühür basılmıştı. P-C harfleriyle birlikte bir fleur de lis. Sophie o anda büyük babasının hayaletinin kulağına fısıldadığını hissetti. Vakti geldiğinde anahtar senin olacak. Büyük babasının öldüğü halde verdiği sözü tutması boğazının düğümlenmesine neden oldu. Büyük babasının sesi, bu anahtar bir kutuyu açıyor diyordu. Orada pek çok sırrımı saklıyorum. Sophie artık o geceki kelime oyununun sadece bu anahtar için oynandığını anladı. Büyük babası öldüğünde yanında bu anahtar vardı. Polisin eline düşmesini istemediğinden onu bu tablonun arkasına saklamıştı. Sonra sadece Sophie'nin bulması için dahice bir hazine avı planlamıştı. Güvenlik görevlisinin sesi "All secures" diye bağırdı. İmdat. Sophie anahtarı tablonun arkasından aşırarak UV feneriyle birlikte cebine attı. Tuvalin arkasından bakarken görevlinin ümitsizce hala telsizinden birilerine ulaşmaya çalıştığını görebiliyordu. Langdon'ı hedef alan silahını ondan ayırmadan kapı girişine doğru geriliyordu. Telsizine bir kez daha "All secures" diye bağırdı. Parazit. Buraya gelen turistlerin Mona Lisa'yı gördüklerini övünerek anlatmak için evi aramaya çalıştıklarında cep telefonlarının çalışmadığını hatırlayan Sophie, telsizi çalışmıyor diye düşündü. Duvarlardaki yoğun izleme tertibatı yüzünden koridora çıkmadıkça herhangi bir haberleşme sisteminin işlemesine imkan yoktu. Görevli hızla çıkışa doğru ilerliyordu ve Sophie çabuk davranması gerektiğini biliyordu. Arkasında durduğu büyük tabloya başını kaldırıp baktığında o gece Leonardo da Vinci'nin bir kez daha yardımına koştuğunu gördü. Silahını adama doğrultmuş olan Juro kendi kendine birkaç metre kaldı diyordu. Odanın diğer tarafında duran kadının sesi "Arrête! Ojele de Treu!" diye yankılandı. "Dur, yoksa buna zarar veririm." Juro o tarafa bakıp durdu. "Mon Dieu, non! Aman tanrım, hayır!" Kırmızımsı sis bulutunun içinden kadının büyük tabloyu kablolardan çıkartıp yere indirdiğini görebiliyordu. 1,5 metre yüksekliğindeki tablo kadının tüm vücudunu gizliyordu. Juro ilk önce tablonun yerinden oynayan kablolarının neden alarmları çalıştırmadığını düşündü ama sonra kablo vericilerinin alarm için yeniden çalıştırması gerektiğini anladı. Ne yapıyor? Gördüğünde kanı dondu. Tablo ortasından bel vermeye, Bakire Meryem, Bebek İsa ve Vaftizci Yahya çarpılmaya başlamıştı. Paha biçilemez Da Vinci'nin büküldüğünü dehşetle seyreden Juro, "Non!" diye çığlık attı. Kadın dizini arka taraftan tablonun ortasına bastırıyordu. "Non!" Juro dönerek tabancasını kadına doğrulttu ama hemen o anda bunun boş bir tehdit olduğunun farkına vardı. Tablo sadece bir bez parçasıydı ama kesinlikle delinemezdi. Üstüne 6 milyon dolarlık bir zırh giyiyordu. "Bir Da Vinci'ye kurşun sıkamam." Kadın soğukkanlı bir sesle Fransızca, "Silahınla telsizini yere bırak," dedi. "Yoksa dizimi bu tabloya geçiririm. Sanırım büyük babamın bu konuda neler hissedeceğini iyi biliyorsundur." Juro sersemlemişti. "Hayır, lütfen. Bu kayalıklar bakiresi." Silahıyla telsizini yere bırakıp ellerini başının üstüne kaldırdı. Kadın "Teşekkürler," dedi. "Şimdi söylediklerimi tam olarak yap ki her şey yolunda gitsin." Birkaç dakika sonra Sophie ile birlikte yangın merdiveninden zemin kata koşarak inen Langdon'ın kalbi hala gümbür diyerek atıyordu. Yerde titreyerek yatan görevliyi devlet salonunda bıraktıklarından beri ikisi de tek kelime etmemişti. Şimdi görevlinin silahını sıkıca tutan Langdon ondan kurtulmak için sabırsızlanıyordu. Silah ağırdı ve ona son derece yabancı geliyordu. Basamakları çifter çifter atlayan Langdon neredeyse mahvetmek üzere olduğu tablonun ne kadar değerli olduğu konusunda Sophie'nin bir fikri olup olmadığını merak ediyordu. Yaptığı sanatsal seçim bu geceki macerayla son derece örtüşüyordu. Eline aldığı Da Vinci tıpkı Mona Lisa gibi sanat tarihçileri arasında gizli pagan sembolleri içerdiği düşüncesiyle oldukça ünlüydü. "Koşarlarken çok değerli bir rehine seçtin," dedi. "Kayalıklar bakiresi," diye cevap verdi. "Ama onu ben değil büyük babam seçti. Tablonun arkasında benim için bir şey bırakmış." Langdon ona şaşkın bir bakış fırlattı. "Ne? Ama hangi tablo olduğunu nereden anladın? Neden kayalıklar bakiresi?" "Kara riya aklı bilsek." Yüzüne zafer kızarmış bir gülümseme oturmuştu. "İlk iki anagramı göremedim Robert. Üçüncüyü kaçıramazdım." 31. Rahibe Sandrin, Saint Sulpice'deki odasına telefona "Hepsi öldü" diye kekeledi. O sırada bir telesekretere mesaj bırakıyordu. "Lütfen açın. Hepsi öldü." Listedeki ilk 3 telefon numarası korkunç sonuçlar doğurmuştu. Histerik bir dul, cinayet davası üzerinde geç saatlere kadar çalışan bir dedektif ve matemli bir aileyi teselli eden ciddi bir rahip. Her 3 bağlantı da ölmüştü ve şimdi de 4. numarayı aradığında ilk 3'üne ulaşılamadığı müddetçe aranmayacak olan numara karşısına telesekreter çıkmıştı. Karşılama mesajında hiçbir isim verilmiyor, sadece arayan kişinin mesajını bırakması isteniyordu. Mesajı bırakırken yerdeki karo kırıldı diye yalvardı, diğer 3'ü öldü. Rahibe Sander'in koruduğu 4 adamın kimliklerini bilmiyordu ama yatağının altına tıkıştırdığı özel telefon numaraları tek bir koşulda aranabilirdi. Yüzü olmayan haberci ona eğer bu yer karosu kırılırsa demişti, üst kademeye erişildi demektir. İçimizden biri ölümle tehdit edilmiş ve ümitsiz bir yalan söylemek zorunda kalmıştır. Numaraları ara, diğerlerini uyar, bizi bu konuda yüzüstü bırakma. Bu sessiz bir alarmdı. Basit olduğu kadar sağlam ve güvenilirdi. İlk duyduğunda plan onu hayrete düşürmüştü. Kardeşlerden birinin kimliği tehlikeye girdiğinde diğerlerini uyarmaya yarayan mekanizmayı başlatacak bir yalan söyleyecekti. Ama bu gece bir kişiden fazlasının kimliği tehlikeye düşmüş gibiydi. Korkuyla "Lütfen cevap verin," diye fısıldadı. "Neredesiniz?" Kapıdan gelen derin bir ses "Telefonu kapat," dedi. Dehşetle arkasını dönünce dev cüsseli keşişi gördü. Ağır şamdanı elinde tutuyordu. Rahibe titreyen elleriyle telefonu yerine koydu. "Keşiş, öldüler," dedi. "Dördü birden ve beni aptal yerine koydular. Bana kilit taşının yerini söyle." Rahibe Sander'in gerçeği söyleyerek "Bilmiyorum," dedi. "Sırrı diğerleri saklıyordu. Ölmüş olan diğerleri." Beyaz yumruğuyla demir şamdanı kavrayan adam ona doğru ilerledi. "Sen bir kilise rahibesisin. Buna rağmen onlara mı hizmet ediyorsun?" Rahibe Sander'in meydan okuyan bir tavırla "İsa'nın gerçek bir mesajı vardı," dedi. "Ben bu mesajı Opus Dei'de göremedim." Keşişin gözlerinde birden gazap fırtınaları koptu. Şamdanı sopa gibi sallayarak bir hamle yaptı. Rahibe Sander'in yere düşerken aklından son geçen düşünceler kötü bir şeylerin olacağıydı. Dördü birden öldü. Kıymetli gerçek sonsuza dek kayboldu. 32. Denon kanadının batı ucundaki güvenlik alarmı Langdon ile Sophie Paris akşamının kucağına koşarken yakındaki Tulliere bahçelerindeki güvercinleri ürkütüp kaçırmıştı. Sophie'nin meydanın karşı tarafında duran arabasına koşarlarken Langdon uzaklardan gelen polis sirenlerini duyabiliyordu. Meydanda park halinde duran iki kişilik kırmızı arabayı işaret eden Sophie "işte şuradaki," dedi. "Şaka yapıyor, öyle değil mi?" Araç Langdon'ın hayatında gördüğü en küçük arabaydı. Sophie "smart car," dedi. "100 kilometrede 1 litre yakıyor." Sophie arabayı çalıştırıp çakıl taşlarından kaldırıma çıkana kadar Langdon kendini yan koltuğa ancak atabilmişti. Araba kaldırımda ilerleyip Carousel de Louvre'daki adacığın bulunduğu yere sıçrayarak inerken arabanın ön paneline tutundu. Sophie bir an için merkezi çevreleyen taflanların arasından geçip adacıktan dümdüz giderek kısa yolu kullanmayı ve böylelikle ortadaki geniş çimenlik alana ulaşmayı düşündü. Carousel de Louvre'un etrafındaki taflanların ortadaki tehlikeli çukuru La Pyramide Inverse saklamaya yaradığını bilen Langdon "hayır," diye bağırdı. Baş aşağı duran bu gökdelen piramidi daha önce müzenin içinden görmüştü. Tek bir lokmada smart karı yutabilecek büyüklükteydi. Bereket versin ki Sophie geleneksel yolu tercih edip direksiyonu sağa kırmış ve dışarı çıkıncaya kadar daire çizmişti. Daha sonra sola döndü ve kuzey şeridini takip ederek Rue de Rivoli'ye doğru hızlandı. Arkalarındaki iki tonlu polis sirenlerinin sesi artık daha yüksek gelmeye başlamıştı ve Langdon yan aynadan baktığında farları görebiliyordu. Sophie, Lourdes'dan daha hızlı uzaklaşabilmek için gaza basınca smart karın motoru itiraz etti. 50 metre ileride Rivoli'deki ışık kırmızıya döndü. Sessizce küfreden Sophie hızını kesmeden devam etti. Langdon kaslarının gerildiğini hissediyordu. Sophie, kavşağa geldiklerinde çok az yavaşlayan Sophie farlarını açtı ve yeniden gaza basıp boş kavşaktan sola keskin bir dönüş yapmadan önce her iki yöne de şöyle bir baktı. Batıya doğru 500 metre kadar gittikten sonra Sophie geniş bir adanın etrafından sağa saptı. Kısa süre içinde Champs-Élysées bulvarının karşı tarafında ilerlemeye başlamışlardı. Düz yolda gitmeye başladıktan sonra Langdon yan pencereden boynunu uzatıp Louvre'a doğru baktı. Arkalarından polis takip ediyormuş gibi görünmüyordu. Müzenin önünde bir mavi ışıklar denizi toplanmaya başlamıştı. Kalp atışı sonunda yavaşlayan Langdon önüne döndü. "Bu ilginçti," dedi. Sophie onu duymuşa benzemiyordu. Gözlerini Paris'in 5. caddesi diye bilinen lüks mağazaların yer aldığı 3 kilometrelik Champs-Élysées bulvarına dikmişti. Büyükelçilik sadece 1,5 kilometre uzaklıktaydı. Langdon koltuğuna yerleşti. Kara rüya aklı bilsek. Sophie'nin aklını bu kadar hızlı çalıştırması gerçekten etkileyiciydi. Kayalıklar bakiresi. Sophie büyük babasının onun için tablonun arkasında bir şey sakladığını söylemişti. Son bir mesaj mı? Langdon, Sanyer'in zekice düşünülmüş saklama yerine hayranlık duymaktan kendini alamıyordu. Kayalıklar bakiresi o gecenin birbirine bağlı sembol zincirine tam olarak uyuyordu. Öyle görünüyordu ki Sanyer her seferinde Leonardo da Vinci'nin karanlık ve muzip yönüne duyduğu hayranlığı dile getirmişti. Kayalıklar bakiresi teklifi, Da Vinci'ye Lekesiz Doğum Kardeşler Birliği diye bilinen bir kuruluştan gelmişti. Milano'daki San Francesco kiliselerindeki sunakta bulunan üçlemenin ortası için bir tabloya ihtiyaç duyuyorlardı. Rahibeler Leonardo'ya tablonun tam ebatlarını ve istedikleri temayı belirtmişlerdi. Bir mağaraya sığınan Bakire Meryem, vaftizci bebek Yahya, Azrail ve bebek İsa. Da Vinci onların istediği gibi çalıştığı halde işi teslim ettiğinde grup dehşete düşmüştü. Tabloyu tartışmalı ve rahatsız edici ayrıntılarla doldurmuştu. Tabloda kolunu bebek İsa olduğu tahmin edilen bir çocuğa dolamış mavi sabahlık içindeki Bakire Meryem görünüyordu. Meryem'in karşısında yine bir çocukla, ki onun da vaftizci Yahya olduğu tahmin ediliyordu, Azrail oturuyordu. Bununla birlikte alışıldık Yahya'yı vaftiz eden İsa betimlemesinin yerine bu kez bebek Yahya İsa'yı vaftiz ediyordu. Ve İsa yetkisini ona veriyordu. Bundan daha da sıkıntı verici olan Meryem'in bir elini bebek Yahya'nın başının üstünde tutması ve tehditkar bir tavır içinde olmasıydı. Elleri görünmeyen bir başı kavrayan kartal pençesi gibiydi. Son olarak en belirgin ve en korkutucu görüntü Meryem'in kıvrılmış parmaklarının tam altında Azrail'in yaptığı kesme işaretiydi. Sanki Meryem'in pençemsi elinin tuttuğu görünmeyen başı boynundan kesip ayırıyor gibiydi. Langdon'un öğrencileri Da Vinci'nin ikinci bir tablo yaparak kardeşler cemiyetini yumuşattığını öğrendiklerinde daima şaşırırlardı. Bu hafifletilmiş kayalıklar bakiresinde tüm bireyler daha geleneksel bir şekilde tasvir edilmişlerdi. İkinci tablo şimdi Londra'daki Ulusal Galeri'de sergileniyordu ama Langdon yine de Louvre'da yer alan daha ilgi çekici resmi tercih ediyordu. Sophie arabayı Champs-Élysées'de hızla sürerken Langdon tablonun arkasında ne vardı diye sordu. Sophie gözlerini yoldan ayırmadı. Büyükelçiliğe güven içinde girdikten sonra sana göstereceğim. Bana gösterecek misin? Langdon şaşırmıştı. Sana maddi bir nesne mi bırakmış? Sophie ters ters başını salladı. Üstünde Fleur de Lis ve PS harfleri var. Langdon kulaklarına inanamıyordu. Sophie arabanın direksiyonunu sağa kırıp Lüks Otel de Crillon'un önünden Paris'in 3 şeritli diplomatik mahallesine hızla dönerken bu işi başaracağız diye düşünüyordu. Artık büyükelçiliğe 1 kilometreden az kalmıştı. Sophie sonunda nefesinin yeniden normale döndüğünü hissetti. Arabayı sürerken bile Sophie'nin aklı cebindeki anahtardaydı. Yıllar önce onu gördüğü ana ait hatıralar, kolları eşit haç biçimindeki altın baş kısım, üçgen gövde, içerlek yazılar, kabartmalı çiçek mühür ve PS harfleri. Geçen yıllar süresince anahtar Sophie'nin aklına nadiren gelmiş olsa da istihbarat camiasına yaptığı görev ona güvenlik hakkında pek çok şey öğretmişti ve artık anahtarın garip görüntüsü ona çok şaşırtıcı gelmiyordu. Lazerle işlenmiş bir matris, kopyalanması imkansız. Kilidi döndüren dişler yerine bu anahtarda yer alan lazerle yapılmış karmaşık kabarcıklar elektronik bir göz tarafından inceleniyordu. Eğer göz altıgen kabarcıkların doğru aralıklarla yerleştirildiğine ve çevrildiğine karar verirse kilit açılacaktı. Sophie böylesi bir anahtarın neyi açacağını tahmin edemiyor ama Robert'ın söyleyebileceğini sezinliyordu. Her şeyden önce daha görmeden anahtarın üstündeki kabartmalı mührü tarif etmişti. Üst taraftaki çarmıh formu anahtarın bir tür Hristiyan örgütüne ait olduğunu gösteriyordu ama Sophie lazer işlemeli matris kullanan bir kilise bilmiyordu. Ayrıca büyük babam Hristiyan değildi. Sophie 10 yıl önce bunun ispatına tanık olmuştu. Ne gariptir ki büyük babasının asıl tabiatını ona gösteren bir başka anahtar çok daha normal bir anahtar olmuştu. Charles de Gaulle Havaalanı'na inip eve giden bir taksiye atladığında ılık bir akşamüstüydü. Grand Père az sonra beni gördüğüne çok şaşıracak diye düşünüyordu. İngiltere'deki okulundan bahar tatili dolayısıyla eve birkaç gün erken dönen Sophie, onu görmek ve çalıştığı deşifre metotlarını ona anlatmak için sabırsızlanıyordu. Ama nedense Paris'teki eve vardığında büyük babasını orada bulamamıştı. Hayal kırıklığına uğramıştı ama gelmesini beklemediğini biliyordu. Belki de Louvre'da çalışıyordu. Ama bugün cumartesi diye hatırladı. Hafta sonlarında nadiren çalışırdı. Hafta sonlarında genellikle Sophie sırtarak garaja koşmuştu. Elbette arabası orada değildi. Hafta sonuydu. Jacques Sanuer şehirde araba kullanmaktan hoşlanmazdı. Arabayı tek bir yöne gitmek için almıştı. Paris'in kuzeyinde Normandiya'daki şatosuna gitmek için. Sophie Londra'nın keşmekeşinde geçirdiği aylardan sonra doğa kokusunu almak ve hemen yola çıkmak için sabırsızlanıyordu. Akşamın erken saatleri olduğundan derhal yola koyulup ona sürpriz yapmaya karar vermişti. Bir arkadaşının arabasını ödünç alan Sophie, kuzeye yönelerek Kruya yakınlarındaki ıssız dağlara doğru yol aldı. Büyük babasının inziva köşesine giden özel araba yoluna saptığında saat onu biraz geçiyordu. Yol yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaydı ve Sophie ancak yolu yarıladığında ağaçların arasından evi görmeye başlamıştı. Bir dağ kenarındaki ormanın içine yapılmış dev gibi eski bir taş şato. Sophie bu saatte büyük babasının uyuyor olabileceğini aklından geçirmişti ama evin ışıklarının parıldadığını görünce oldukça heyecanlandı. Park edilmiş arabalarla dolu garaja vardığında sevinci şaşkınlığa dönüşmüştü. Mercedesler, BMW'ler, Audi'ler ve bir Rolls Royce. Sophie bir müddet baktıktan sonra kahkaha krizine tutuldu. Benim Grand Prix'im, ünlü münzevi. Görünüşe bakılırsa Jacques Sanuel göründüğü kadar münzevi biri değildi. Sophie okuldayken bir partiye ev sahipliği yaptığı belli oluyordu ve arabaların görünüşüne bakılırsa Paris'in en nüfuzlu kişileri partiye katılmışlardı. Ona sürpriz yapmak için sabırsızlanan Sophie hemen ön kapıya koştu. Kapıya vardığında kilitli olduğunu gördü. Kapıyı yumrukladı, kimse cevap vermedi. Şaşkın bir halde evin etrafında döndü ve arka kapıyı denedi, cevap yoktu. Aklı karışmış bir şekilde biraz durup dinledi. Tek duyduğu vadinin etrafında dönerken hafif uğultular çıkaran serin Normandiya havasıydı. Müzik çalmıyordu, ses yoktu, hiçbir şey duyulmuyordu. Sophie ormanın sessizliği içinde evin yan tarafına gidip bir ağaç gövdesine tırmanarak yüzünü oturma odasının penceresine dayadı. İçeride gördükleri bir anlam ifade etmiyordu. Burada kimse yok. Birinci katın tamamı bomboş görünüyordu. İnsanlar nerede? Kalbi hızla çarpan Sophie odunluğa gidip büyük babasının çıra kutusunun altında sakladığı yedek anahtarı aldı. Ön kapıya koşup içeri girdi. Boş antreye adımını attığında güvenlik sisteminin kontrol paneli yanıp sönmeye başlamıştı. İçeri giren kimsenin güvenlik alarmı çalmaya başlamadan doğru şifreyi tuşlaması için 10 saniyesi olduğunu gösteren uyarı. Parti verirken alarmı mı çalıştırmıştı? Sophie çabucak şifreyi girdi ve sistemi kapattı. İçeri girdiğinde tüm evin bomboş olduğunu gördü. Yukarı katta da kimse yoktu. Bir kez daha boş oturma odasına indiğinde bir süre sessizce durdu ve neler olduğunu anlamaya çalıştı. İşte o anda derinden gelen sesleri duydu. Ve bu sesler aşağıdan geliyor gibiydi. Sophie bir anlam veremiyordu. Eğilerek kulağını yere dayadı ve dinledi. Evet, sesler kesinlikle aşağıdan geliyordu. Şarkı söylüyor gibiydiler. Korkmuştu. Sesten daha ürkütücü olan bu evin bir bodrum katı olmadığını hatırlamasıydı. En azından benim bildiğim bir bodrumu yok. Arkasını dönüp oturma odasını gözleriyle tarayan Sophie, evde yerinde durmayan tek bir nesneye rastlamıştı. Büyük babasının en sevdiği antika Aubusson duvar halısı. Genellikle doğu duvarında şöminenin arkasında asılı dururdu ama o gece pirinç kornişinden kenara çekilmişti ve arkasındaki duvarı gözler önüne seriyordu. Çıplak lambiri duvara doğru yürüyen Sophie şarkı seslerinin yükseldiğini hissetti. Tereddüt ederek kulağını duvara yasladı. Artık sesler daha berraktı. İnsanlar kesinlikle şarkı söylüyor. Sophie'nin anlayamadığı kelimeler kullanıyorlardı. Bu duvarın arkasında bir boşluk var. Panelin kenarlarını eliyle yoklayan Sophie gizli bir oyuk buldu. Titizlikle işlenmişti, kayarak açılan bir kapı. Kalbi deli gibi çarparken parmağını deliğe yerleştirdi ve çekti. Ağır duvar ses çıkartmadan yana kaydı. İlerideki karanlıkta şarkı söyleyen sesler yankılanıyordu. Kapıdan geçen Sophie kendini dönerek aşağı inen kaba taş bir merdivende buldu. Çocukluğundan beri bu eve gelirdi ama bu merdivenin varlığından bile haberi yoktu. Aşağı indikçe hava serinlemişti. Sesler daha da belirginleşti. Artık kadın ve erkek seslerini duyuyordu. Döner basamaklar görüş açısını engelliyordu ama son basamakta önü açılmıştı. Arka tarafta bodrum katının küçük bir parçasını görebiliyordu. Titreşen turuncu alevlerle aydınlanan taş. Nefesini tutan Sophie birkaç adım daha yaklaştı ve neler olduğunu görmek için çömeldi. Gördüklerini anlayabilmesi birkaç saniyesini almıştı. Burası bir yeraltı odasıydı. Dağdaki granitten oyulmuş kaba bir odaya benziyordu. İçerideki tek ışık duvarlardaki meşalelerden geliyordu. Alevlerin aydınlattığı odanın ortasında yaklaşık 30 kişi çember oluşturacak şekilde oturmuştu. Hayal görüyorum dedi Sophie kendi kendine. Bu bir rüya. Başka ne olabilir? Odadaki herkes maske takmıştı. Kadınlar beyaz tül gecelikler ve altın ayakkabılar giymişlerdi. Maskeleri beyazdı ve ellerinde altın küreler tutuyorlardı. Erkekler uzun siyah tunikler giymişlerdi ve maskeleri siyahtı. Dev bir satranç tahtasındaki piyonlara benziyorlardı.